Sayfa 218. 17. Bölüm. Sultan Meclisi feshediyor. İstanbul, İtilaf devletlerinin himayesi altında üzgün, umutsuz ve felaket duygusunun ağırlığı altında ezilmiş gibiydi. Herkes şimdi artık bize istediklerini yaparlar korkusu içindeydi. Soğuk, karanlık bir kış başlamıştı. Kömür yoktu. Tramvaylar işlemiyordu. Boğaz vapurları az ve seyrekti. Ana caddeler yarı karanlık, yan sokaklarsa kapkaranlık olduğu için hırsızlara, soygunculara gün doğmuş, hava karardıktan sonra hiç kimse tabancasız dışarı çıkmaz olmuştu. Polis azdı, olanlara da yolsuzluk yaptıkları için kimsenin güveni yoktu. Vurgunculuk almış yürümüş, para değerini kaybetmiş, yiyecek fiyatları aşırı derecede yükselmişti. Türkler evlerine kapanmış, kendi kendilerinin gölgesi gibi, ancak o da ateş pahasına ekmek almak için dışarı çıkıyorlardı. Dipnot: Arkadaşlar birbirine beni karanlıkta görecek olursan selam verme, ne olur ne olmaz diyorlardı. Bir takımları şehre girmiş olan İtilaf devletleri kuvvetlerinin yanında iş bulabilmek için feslerini atarak Türk olmadıklarını bile ileri sürüyorlardı. Beri yandan Rumlar sokaklarda caka satarak dolaşıyor ve rastladıkları Türkleri itip kakarak duvar kenarına sürüyorlar. Geleni geçeni Yunan karargahında dalgalanan mavi beyaz bayrağı selamlamaya zorluyorlardı. Türkler bu aşağılığa boyun eğmemek için arka yollardan dolaşmak zorunda kalıyorlardı. Bir gün İstanbul sokaklarında panik yaratan bir söylenti duyuldu. Ayasofya'ya çan takıyorlarmış. Bir Müslüman kalabalığı çığırından çıkmış bir halde Ayasofya'ya koştu. Ama Türk askerlerinin hala avluda nöbet tutmakta olduğunu görünce rahat nefes aldılar. Kasım'ın ortalarına doğru İtilaf devletleri orduları şehre girdi. Amiral Kaltorp, İngilizlerle öteki müttefik savaş gemilerinden meydana gelmiş, 16 mil uzunluğunda bir konvoyun başında, gösterişli bir seremoni ile Çanakkale'den geçerek Boğaz içine geldi. Burada Haliç önlerine demir attılar. Limanı öylesine doldurmuşlardı ki gemilerin arasından deniz zor görülüyordu. Türkler için başka bir kara günde General Franche d'Esperey'in askerlerinin başında muzaffer bir tavırla İstanbul'a girdiği gündü. Dizginsiz beyaz bir ata binmiş olan Fransız generali, Bizans'a aynı şekilde giren Fatih Sultan Mehmet'in hayalini hafızalardan silmek istemişti. Çok geçmeden Fransızlar eski İstanbul semtine, İngilizler Beyoğlu yakasına, İtalyanlar da Boğaz sırtlarına yerleşmiş bulunuyorlardı. Siyasi ve idari denetim hala Türklerin elinde olduğu için şehri teknik bakımdan işgal etmiş sayılmazlardı. Ama Türkler bunun ardından başka her şeyiyle işgal demek olduğunu biliyorlardı. Siyasal durum çok karışıktı. Enver, Cemal ve Talat üçlüsünün kaçması mecliste bir buhran doğurmuştu. İttihat ve Terakki mebusları kendi canlarını kurtarmak telaşıyla Türkiye'nin savaşa girişindeki kişisel sorumluluklarını unutuvermişler ve eski nazırlara karşı cephe alarak mahkeme edilmelerini istemeye kalkışmışlardı. İzzet Paşa kabinesindeki nazırlardan üçü de bu arada hücuma uğramaktaydılar. Bunlar savaşın ilanı üzerine istifasını vermiş olan Maliye Nazırı Cavit'le, harbi uygun bulmuş olan Şeyhülislam, bir de 1913'te fırkanın genel sekreterliğini yapmış olan Fethi Bey'di. Sultan şimdi bu durumdan kendine güç sağlamak için yararlanmaya bakıyordu. Ayan reisi Ahmet Rıza'yı İzzet Paşa'ya göndererek adı geçen üç nazırın istifasını istedi. Dipnot: Senato Başkanı. Ya da kabine toptan istifa etmeli ve bu üç kişi dışarıda bırakılarak yeni bir hükümet kurulmalıydı. İzzet Paşa, Fethi ve Rauf'un da desteğiyle bunu reddetti ve anayasa gereğince sultanın emir vermeyi değil, ancak görüşünü bildirmeye hakkı olduğunu, kişisel sorumluluk taşımadığını, ve sadece nazırların toplu sorumluluğuna saygı göstermek durumunda bulunduğunu ileri sürdü. Rauf Bey de mütareke koşulları ve Kaltorp'un gayri resmi mektubu hakkında bilgi vermek üzere huzura çıktığı vakit, her zamanki açık sözlülüğüyle sultanı uyarmıştı. Kaltorp, asayiş bozulmadığı ve müttefik uyruklarının yaşayışı tehlikeye girmediği sürece İstanbul'un işgal altına alınmayacağına söz vermişti. Oysa şimdi bu çeşit karışıklıkların çıkmasından korkuyordu. Çünkü sultanın yakını olmaktan başka bir ünü bulunmayan damat Ferit, hükümete zarar verecek işlere girişmiş, hükümetin Rumları kesmeye hazırlandığını söyleyerek ortalıkta ikilik ve geçimsizlik yaratmaya başlamıştı. Rauf Bey, mütarekeden sonra karışıklık içine düşmüş olan Bulgaristan ve Avusturya'da bu durumdan en çok zararlı çıkanların o memleketlerin başındakiler olduğunu da sözlerinde belirtti. Bunu duyan sultan heyecanlanmış, elleri titremeye başlamıştı. Sigarası ağızlığından yere düştü. Mabeyincisi sigarayı yerden alıp bir tabloya koydu. Padişah eniştesinin düşüncelerine katılmadığını söyleyerek ayağa kalktı. Bu görüşmenin sona erdiğini gösteriyordu. Padişah Rauf Bey'e anlamlı anlamlı baktı ve biraz sertlikle, "Beyefendi, bizim millet koyun sürüsü gibidir," dedi. "Başında bir çoban ister. İşte o çoban da benim." Rauf Bey bir şey söylemedi. Sağ eliyle isteksiz bir selam vererek huzurdan ayrıldı. Besbelli sultan çoban rolünde sürüsünü toplayıp doğruca İtilaf Devletleri'nin ağalına sürmek niyetindeydi. Rauf Bey ertesi gün kabineye bilgi verdi. İzzet Paşa hastaydı. Üstelik asker olarak savaş alanlarında dövüşmeye alışık olsa bile siyaset alanındaki savaşçılığı belli bir sınırdan öteye geçmiyordu. Hele meşru hükümdarına karşı bir savaşa girmeye ne karakteri ne de göreneği elverişliydi. Müttefik donanmasının Boğaz'da demirli olduğu şu sırada siyasi bir buhran yaratıp birliği bozmaktan özellikle çekiniyordu. Padişah bu seferlik baş eğse bile ileride bu türlü pürüzler eksik olmayacaktı. İzzet Paşa'ya yapacak bir şey kalıyordu. O da padişahın anayasaya aykırı davrandığını ileri sürüp çekilmek. Öteki nazırlar da ellerinden başka bir şey gelmediği için buna razı oldular. Padişah hükümetin istifasını kabul etti. İzzet Paşa'ya veda ederken "Fena oluyorum," dedi. "Pencereden dışarı bakamaz oldum. Bunları görmeye tahammül edemiyorum." Boğazdaki gemileri gösteriyordu. Böylece memleketin gerçek çıkarları uğruna demokratik ve liberal bir rejim kurmaya çalışan son Osmanlı hükümeti de bir ayı biraz aşan bir görev süresinden sonra iktidardan ayrılmış oldu. Durumu kurtarmak için son bir teşebbüs daha yapıldı. Buna da en çok mücadeleci ruhuyla Adana'dan hemen trene atlayıp İstanbul'a gelen Mustafa Kemal ön ayak oldu. Onun bu gelişi İngiliz donanmasıyla aynı zamana rastlamıştı. Bu görünüş onu ilk önce kızdırdı, sonra da filozofça bir düşünce yürütmesine yol açtı. Gelirler ve bir gün geldikleri gibi giderler. Rauf'la beraber doğruca İzzet Paşa'ya giderek onu kararından caydırmaya çalıştı. Sultan sadrazamlığa Tevfik Paşa'yı atamıştı. Tevfik Paşa kendisinin hep başkalarının bozduğu işleri düzeltmek için sadrazamlığa getirildiğinden yakınarak görevi kabul etmek istememiş ama sonradan padişahın iradesine boyun eğmişti. Ancak bu tayinin daha meclisten geçmesi gerekiyordu. Bundan dolayı Mustafa Kemal İzzet Paşa'yı tekrar sadrazamlığa kabul etmeye ve daha güçlü, daha milliyetçi bir kabine kurmaya razı etti. Rauf Bey de biraz durup düşündükten sonra onu destekledi. Bir arada içinde en sonunda Mustafa Kemal'in adının da yer aldığı bir kabine listesi hazırladılar. Arkadan da bütün güçleriyle mebuslar arasında bir kulis çalışmasına girişerek Tevfik Paşa'nın meclisten güven oyu almasını önlemeye çalıştılar. Mustafa Kemal parlamento ve parlamento usulleriyle ilk olarak karşı karşıya geliyordu. Sivil giyinerek kulislerde ve grup odalarında enerjik bir çalışmaya koyuldu. Mebuslardan çoğunun Tevfik Paşa'ya karşı olduklarını ama meclisin dağıtılması korkusundan ona oy vermeyi uygun bulduklarını gördü. Böylece zaman kazanmayı umuyorlardı. Kendisi daha gerçekçi görüşüyle kime oy verirlerse versinler meclisin dağıtılmasının kaçınılmaz bir şey olduğunu ama İzzet Paşa'ya zaman kazandırabileceklerini ileri sürdü. Fethi Bey'in aracılığıyla mebusların bir toplantısında kendisine söz verilmişti. Düşüncelerini güçlü ve etkili bir şekilde onlara açıklayarak, arkası ne olursa olsun Tevfik Paşa'ya güven oyu vermeleri için ısrar etti. Hepsi bu keskin bakışlı, düzgün, sivil kıyafetli muzaffer genç generali ilgi ve sempati ile dinlediler. Sesinde kendine güven vardı. İçten ve kesin konuşuyordu. Bazıları ona kesin olarak söz verdiler ve güven oyu için toplantı zili çaldığı vakit başarılı bir sonuç almayı umduklarını söylediler. Mustafa Kemal balkonda bir yer bularak oylamayı seyretti. Oylar atıldı, sayıldı ve başkan sonucu bildirdi. Tevfik Paşa kabinesi büyük çoğunlukla güven oyu almıştı. Mustafa Kemal şaşkınlığını gizleyemedi. Mebusların önemli bir kısmı onun teklifini kabul eder görünmüşlerdi. Meclis havasına yabancı bir asker olarak mebusların dönekliği karşısında şaşırmıştı. Kendi durumlarına güvenemeyen, askerlere de inanamayan mebuslar mücadeleye girmekten kaçınmışlardı. Mustafa Kemal bu oylamayı millet iradesinin bir yenilgisi saydı. Şimdi artık sadece sultanın iradesi hüküm sürüyordu. Bunu son umut olarak gördü. Alınması gereken tedbirleri açıkça anlatmak için sultandan bir görüşme rica etti. Birkaç günlük bekleyişten sonra selamlığa çağrıldı. Vahdettin ondan önce davrandı. Ordu komutanları ile subaylarının size büyük saygı beslediklerinden eminim dedi. Onların bana karşı bir harekete geçmeyeceklerine dair garanti verebilir misiniz? Böyle tepeden inme sorulan bu soru Mustafa Kemal'i şaşırtmıştı. Biraz düşündükten sonra, Efendimizin orduca tahta karşı girişilmiş herhangi bir askeri harekete dair kesin bir bildikleri var mı diye sordu. Sultan gözlerini kapadı. Sonra sorusunu tekrarladı. Mustafa Kemal, İstanbul'a ancak birkaç gün önce gelmiş bulunduğumu söylemek zorundayım diye cevap verdi. Onun için durumu pek yakından bilmiyorum. Lakin ordudaki komutan ve subayların zat-ı şahaneye cephe almaları için ortada herhangi bir sebep olduğunu sanmıyorum. Bu bakımdan korkulacak bir şey olmadığına sizi temin edebilirim. Vahdettin gayet ciddi bir tavırla, sadece bugünü değil yarını da kastediyorum dedi. Padişah herhalde ordunun hoşuna gitmeyecek bir siyaset gütmeye karar vermiş ve Mustafa Kemal'in buna karşı nasıl bir tepki göstereceğini anlamak istemişti. Bu durumda o da görüş ve tekliflerini açıklarsa hem kendini hem de savunduğu davayı tehlikeye atmış olacaktı. Vahdettin gerçekten onun ağzını kapamıştı, Mustafa Kemal hiçbir şey söylemedi. Sultan da tekrar gözlerini açarak, ''Siz akıllı bir subaysınız. Eminim ki arkadaşlarınızı nasıl aydınlatıp yatıştırmak gerektiğini de biliyorsunuzdur.'' diye sözlerini bitirdi. Görüşme pek bir sonuca varılmadığı halde bir saat sürmüştü. Tekrar bekleme odasına döndüğü vakit Mustafa Kemal anlamlı ve soru dolu bakışlarla karşılaştı. Nedense herkes onun kendini ve asker arkadaşlarını başa getirecek bir rejime hazırlık olarak padişaha meclisin dağıtılması konusunda ordunun desteğini vaat etmiş olduğunu sanıyordu. Mustafa Kemal'e kalsa buna çoktan razıydı. Lakin sultanın kararı bambaşkaydı. Meclisi dağıtmayı gerçekten tasarlamıştı. Ama gayesi orduyu değil, İtilaf devletlerini hoşnut etmekti. Sultan kaderini işgal kuvvetleriyle birleştirmeye karar vermişti. Mustafa Kemal meclisin bu şekilde fesi kendi işine yaramayacağı için buna şiddetle karşı koymaya başladı. Fethi Bey'in çıkardığı Minber adlı gazetede bir köşesi vardı. Burada meşrutiyet ilkelerini savunuyor, yurttaşlarını kendilerini bekleyen tehlikelere karşı uyarıyordu. Meclisin dağıtılması hükümeti dilediği gibi harekette serbest bırakacaktı. Onun istediği de düşmanla işbirliği yapmaktı. Meclisin bugün Osmanlı milletinin anayasasının sembolü olduğunu unutmamalıyız. Şimdiki meclis üyelerinin seçim bölgelerinde yeni bir seçim yapılmasına imkan vermeyen olağanüstü durum hüküm sürmektedir. Sadece bu bile bize meclisi dağıtmanın nasıl bir çılgınlık olduğunu göstermeye yeter. Barış şartlarını kararlaştıracak olan baştaki hükümetin mebusların desteğine sahip olması şarttır. Ama sultan şu Allah'ın belası meclisten kurtulmayı aklına koymuştu. Tevfik Paşa'ya ve özel hukukçularına danışarak anayasanın birbirleriyle çelişen bir sürü maddesi arasında aradığı bahaneyi buldu. 7. madde gereğince çıkarılan fesih fermanı, Dahiliye Nazırı tarafından mecliste okundu. Ferman epey gürültü kopardı. Mebuslar bağırıp çağırarak protesto etmeye ve hep bir ağızdan birbirini tutmayan sözler söylemeye başladılar. Sultanın davranışına karşı koyan çok oldu. Ama Tevfik Paşa'ya çoğunlukla güven oyu vermiş oldukları için bu itirazları sağlam bir temele dayanmıyordu. Ferman böylece uygulandı. Mebuslar dağıldılar. Ağabeyse Abdülhamid'in geleneğine, kendine özgü, silik biçimde de olsa bağlı kalan padişah, demokratik kuvvetleri yenmeyi şimdilik başarmıştı. 18. Bölüm. Türkiye'nin bölünmesi. Acaba şimdi padişahın elinde Osmanlı İmparatorluğu'nun kalıntıları ne olacaktı? 1919 yılının Ocak ayında Paris'te toplanan Barış Konferansı, bu imparatorluğun geleceği üzerinde bir karara varmak amacını güdüyordu. Türkler mütareke isterlerken Başkan Wilson'a, kendisinin 14 ilkesine, yani self-determination, kendi kaderini tayin prensibine uygun bir barış üzerinde görüşmeye hazır olduklarını bildirmişlerdi. İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon, İngiliz kabinesine şimdi kendi anlayışına göre bu ilkeye uygun bir çözüm yolu sunmuştu. Bu, sadece Osmanlı İmparatorluğundaki Ermeniler ve Araplar gibi Türk uyruklu ırklara değil, Türklere de kendi kaderini kendi seçme hakkı tanıyordu. Bağımsız bir Arabistan ve Ermenistan'dan başka bir de bağımsız Türk devleti kurulmalıydı. Bu devlet geçmişte olduğu gibi Anadolu Yarımadası'nın sınırları içinde kalmalı ve başkenti de ya Bursa ya da Ankara olmalıydı. Lord Curzon, Türklerin ancak bu şekilde tatmin edilebileceklerini ve milliyetçi bir ayaklanmanın ancak bu şekilde önlenebileceğini ileri sürüyordu. Curzon bir yandan da yüzyıllardan beri herkesi uğraştıran, başına bela açan, bir entrika ve fesat kaynağı olan Türkleri Avrupa'dan büsbütün çıkarıp atmak istiyordu. Böylece İstanbul ve Boğazlar Türklerin elinden alınıp Cemiyet-i Akvam'ın yönetimine verilmeliydi. Dipnot, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Cenevre'de kurulan Milletler Cemiyeti. Bu türlü bir çözüm yolu belki şu psikolojik anda zayıf bir Türk hükümeti tarafından kabul edilebilirdi. Ama bunu İngiliz hükümeti kabul etmedi. Çünkü Lord Curzon'la sürekli bir çatışma halinde olan Lloyd George'un bambaşka düşünceleri vardı. Bunlar öteki müttefikler Fransa ve İtalya ile daha önemli sorunlar üzerindeki ahengin bozulmaması gerekçesine dayanıyordu. Orta Doğu problemlerine karşı bilgisiz ve ilgisiz olan Lloyd George, Türkiye'yi bir geçmişi, hali ve geleceğe yönelmiş istekleri olan canlı bir varlık gibi değil, sadece harita üstünde bir şekil gibi görüyor, bir takım çıkarlar karşılığında öteki ortaklarına peşkeş çekilebilecek bir ambar sanıyordu. İngiliz hükümeti savaş sırasında müttefiklerinin savaşa girmesine karşılık bağış ya da rüşvet diye girişmiş olduğu 4 gizli anlaşma ile bağlanmış durumdaydı. Balkan Harbi'nde Orta Avrupa devletleri ile uyduları Avrupa Türkiye'sini nasıl paylaşmışlarsa, Şimdi de İtilaf devletleri bu anlaşmalar gereğince Türkiye'nin Asya kıtasındaki topraklarını bölüşmeyi tasarlıyorlardı. Birinci anlaşma, İngilizlerin İran'da bir nüfuz bölgesi sağlamalarına karşılık İstanbul'u, Doğu Trakya'yı ve Boğazları Ruslara veriyordu. Ama yeni Sovyet hükümeti bu çeşit çarlık hırslarından vazgeçtiğini ileri sürdüğü için bu anlaşma artık yürürlükten düşmüştü. İkinci anlaşma, yani Sykes-Picot anlaşması, Arap dünyasının büyük kısmını Fransa ile İngiltere arasında pay ederek Mezopotamya'yı İngiltere'ye ve Suriye ile Kilikya'yı Fransızlara bağışlıyordu. Üçüncü ve dördüncü anlaşmalarsa İtalyanlara Anadolu'da oldukça geniş topraklar sağlıyordu. Antalya bölgesi, 12 adalar, İzmir limanı ve Hinterland'ı gibi. Böylece Anadolu'nun bütün Akdeniz ve Ege kıyılarıyla iç taraftaki geniş bir arazi parçası Fransa ile İtalya'nın eline geçiyordu. Türk devleti İç Anadolu'daki birkaç vilayete inecek, Karadeniz kıyılarını elinde tutmasına karşılık Ege'de sadece bir tek limanı bulunabilecekti. Ancak bu bölüşme tasarısında en önemli ve sonunda en tehlikeli unsur, Yunanlıların gitgide artan ihtiraslarıydı. 1915 yılının başlarında Sir Edward Grey, Yunanlılara savaşa katılmalarını teşvik için Anadolu kıyılarında geniş imtiyazlar vaat etmişti. Bu vaatler Yunan başvekili Venizelos tarafından kabul edilmiş ve Venizelos, Yunanlıların geleneksel megalo ideasını, yani Helenizmin çağlar boyu hüküm sürdüğü toprakları kapsayacak gerçekten büyük bir Yunanistan emelini beslemeye başlamıştı. Ama o sırada tarafsızlık politikası üstün gelmiş, Venizelos istifa etmiş ve ancak 1917'de Kral Konstantin, İtilaf devletlerince tahttan indirilip Venizelos yeniden iktidara geçtikten sonradır ki Yunanistan savaşa katılmıştı. Savaş biter bitmez Venizelos, Anadolu'nun bütün Ege kıyısıyla Hinterland'ının Yunanistan'a verilmesi isteğiyle Lloyd George'a başvurdu. Oysa bu topraklar İtalyanlara söz verilmiş bulunuyordu. Venizelos bu bölgede Yunanlıların çoğunlukta olduğunu ileri sürerek tezini etnik bir temele dayıyordu. Karadeniz dağlarındaki Pontus Rumları için de durum aynıydı. Venizelos barışın temelini teşkil etmesi gereken kendi kaderini tayin prensibinin güdülmesini istiyordu. Nitekim 2 ay sonra bu tezi tatlı bir açık sözlülük maskesi altında ve düzgün bir Fransızca ile Paris'teki barış konferansında yüksek konsey önünde savunmaya girişti. Venizelos'u Perikles'ten sonra Yunanistan'ın yetiştirdiği en büyük devlet adamı sayan Lloyd George, bu isteği hem haklı hem de elverişli buluyordu. Hindistan'la İngiltere arasındaki ulaştırma yollarını koruma konusunda Yunanlıların Türklerin yerini alması İngiltere'nin daha işine geliyordu. Lord Curzon ve İngiliz harciyesi Yunanlılara Trakya'da toprak verilmesini daha uygun görmekte, generaller onların Anadolu'ya girebilmelerini askeri yönden şüpheyle karşılamakta, İtalyanlar bir yana itildiklerinden dolayı yakınmakta, Başkan Wilson Yunanlıların ileri sürdüğü kendi kaderini tayin iddiasını yersiz bulmaktaydı. Ama Lloyd George bütün bu güçlü nedenlere rağmen yine de Yunanlıların Anadolu toprakları üzerindeki isteklerini bütün yüreğiyle desteklemekten vazgeçmedi. İşte İtilaf devletleri Türkleri sultanın da yardımıyla bu çeşit bir barışa zorlamayı tasarlıyorlardı. Mustafa Kemal işsiz bir general olarak Adana'dan İstanbul'a dönüşünde bu durumla karşılaşmıştı. Annesinin evindeki baskılardan sıkıldığı için Şişli semtinde dar, uzun, büyüyecek bir ev tuttu. Bu arada ailesinin ısrarıyla evlendiği bir Mısırlı'dan boşanmış olan kuzeni Fikriye de bu evde kendisini ziyarete gelebiliyordu. Mustafa Kemal'in ona karşı ilgisinin uyanmasında genç kadının açığa vurduğu duyguların büyük payı vardı. Fikriye'nin onun kahramanlığına karşı beslediği tapınırcasına saygı, zamanla sevgiye dönmüş, Şimdi Şişli'deki evde Zübeyde Hanım'ın baskısından da kurtulan genç kadın, çekingenliğini büsbütün atmış ve Mustafa Kemal'le aralarında çok yakın bir bağ kurulmuştu. Meclisin fesinden sonra Mustafa Kemal'le arkadaşlarının sırtına bir yenilgi duygusunun ağırlığı çökmüştü. Kötümserlik içlerini sarmış, bir şey yapamamak duygusu ellerini kollarını bağlamıştı. İngiliz dostlarının centilmenliğe sığmayan hareketleri karşısında üzülen ve hayal kırıklığına uğrayan Rauf Bey, onlara karşı daha sert bir tutum takınmıştı. Fethi Bey, çıkardığı muhalefet gazetesinde Tevfik Paşa'ya karşı bir kampanyaya girişmiş, kuvvetli bir hükümetin gerekli olduğu şu sırada Tevfik Paşa kabinesinin milli felaket karşısında sadece sessiz bir seyirci olarak kaldığını öne sürüyordu. Mustafa Kemal elindeki parasının bir kısmını bu gazeteye yatırdı ve Fethi ile birlikte gazete idarehanesinde çalışmaya başladı. Yazdığı imzasız yazılarla halk oyunu etkileyebileceğini ummaktaydı. Üç arkadaş Şişli'deki evin ilk katındaki büyük odada memleketi kurtarmanın bir yolunu bulmak için baş başa verip planlar yapıyorlardı. Aslında amacı hükümeti istifaya zorlamak, yeni bir kabine kurmak ve gerekirse sultanı tahtından indirmek olan bir ihtilal komitesi kurmuşlardı. Ama içlerinden en az bir tanesi Mustafa Kemal'in fazla ileri gittiğini düşünüyor, karşılaşacakları tehlikelerden korkuyordu. Komite bu yüzden dağıldı. Zaten belki de ihtilal bu iş için çıkar yol değildi. Zira böyle bir teşebbüsün İtilaf devletlerince o anda bastırılacağı muhakkaktı.